Ayrım 4. Hatemül Enbiya, Hz. Muhammed ve Hayatı. 4. Bölüm, sayfa 35. Abdullah evleniyor. Tarihül Kamil, İbni Esir, kısası Enbiya, Ahmet Cevdet Paşa. Fil vakasının vuku bulduğu senelerdeydi. Abdülmuttalip, yaşının ilerlediğini hissetmeye başlamıştı. Halbuki hayatta yapacağı vazifelerini henüz bitirmemişti. Onlardan biri de küçük oğullarından Abdullah'ı evlendirmekti. Abdullah babasının sevgilisiydi. Onun için 100 deve feda ederek onu kurtarmamış mıydı? Abdullah Mekke'nin en yakışıklı delikanlısıydı. Mekke kızlarından kimi istese alabilirdi. Genç kızların ona varmayı bir şeref bileceklerinde hiç şüphe yoktu. Babası ona Beni Zühre reisi Vehb bin Abdi Menaf'ın kızı Amine'yi münasip gördü. Amine de güzeldi. Kureyş'in muteber ve şerefli kızlarındandı. Abdülmuttalip giderek babasından kızı istedi. Bazı rivayetlerde o zaman Vehb ölmüş bulunduğundan kızı amcasından istediği söylenmektedir. İster babası ister amcası olsun bu teklifi bir şeref bilerek derhal kabul ettiler. Amine o zaman 14 yaşında bir tazeydi. Abdullah da 24 yaşına basmıştı. Düğün kız evinde yapıldı. Arap adeti üzere 3 gün güvey kız evinde kaldıktan sonra hayat arkadaşını alarak evine yerleşti. Abdullah yeni kurduğu yuvanın saadetinden başka bir şey düşünmüyordu. Onun için Suriye'ye gidecek olan ticaret kervanına o da katıldı. Taze evlenmişti. Evinin bir sürü ihtiyaçları vardı. Yeniden ocak kuracak, evine düzen verecekti. Yeni gelinin bazı arzuları olabilirdi. Suriye'ye ticarete gidip bu ihtiyaçları karşılamak lazımdı. Fakat hayat düz bir yoldan ibaret değil ki, beklenmedik nice şeyler oluyor. Abdullah da ailesinin saadetini tamamlamak için gittiği bu ticaret yolculuğundan dönüşte Medine'de hastalandı ve dayıları yanında kaldı. Kervan Mekke'ye gelince onun hastalığı haberini getirdi. Bunun üzerine Abdülmuttalip derhal oğlu Haris'i Medine'ye gönderdi. Fakat olan olmuştu. Abdullah gözlerini bu hayata artık kapamıştı. Haris kardeşinin acı ölüm haberini alarak Medine'den Mekke'ye döndü. Ailenin en sevgili evladı olan Abdullah'ın bu vakitsiz ölümü bütün aile efradını derin bir teessür içinde bıraktı. Hele Amine'nin teessürü pek derindi. Mesut bir hayat sürecekleri zaman eşinin kaybı ona çok ağır geldi. O aile saadetini tamamlayacak olan hadiseyi bekliyordu. 2 ay sonra anne olacaktı. Fakat ne yazık doğan çocuğa babasını, babasına da yavrusunu görmek nasip değilmiş. Abdullah'ın mirası. Abdullah henüz yeni evliydi. İstikbalini şimdiden sonra temin edecekti. Onun için geriye büyük bir baba mirası bırakamadı. Bıraktığı 5 deve, 1 koyun sürüsü, biraz ev eşyası ve bir de cariyeydi. Bu cariye Ümmü Eymen'dir ve pek sadıktır. Hazreti Peygamber onu daima sever ve sayardı. Peygamberimizin doğumu. Siretün Nebi, İbni Hişam, Tarihül Kamil, İbni Esir, Kısası Enbiya, Cevdet Paşa. Fil yılında Rebiül Evvel ayının 12. gününe rastlayan pazartesi sabahı henüz Tanyer'i ağardığı zaman alem başka bir alem oldu. Cihana nur doldu. Kainatın ezelden beri müştak olduğu, göklerin aşkıyla devreylediği fahr-ı alem Muhammed Mustafa doğdu. Bu gecenin geceler içinde benzeri yoktur. Kainatın en azametli hadisesi bu gece vuku gelmişti. Bütün alem bu geceyi bekliyordu. Yahudiler, Hristiyanlar, kahinler Hatem-i Enbiya'nın zuhurunu haber veriyorlardı. Peygamberin şairi Hasan bin Sabit'ten rivayet olunur ki, ben 8 yaşındaydım. Bilirim ki bir gün sabahleyin Medine'de bir Yahudi diğer Yahudilere haykırıp bu gece Ahmet'in yıldızı doğdu dedi. Sonra hesap ettim, Mevlid-i Muhammed'i gecesine muvafık düştü. Amine hiçbir zahmet çekmeden doğurduğu bu nur topu çocuğu dedesi Abdülmuttalib'e müjdeleyince ihtiyar dede torununun doğumuna pek sevindi. Hemen bir ziyafet vererek ona at koydu. Kureyş uluları bu ziyafete sebep olan çocuğa ne at koydun diye sorunca o da Muhammed dedi. Onlar ecdadında böyle at yoktur, bu ismi koymandan maksadın nedir dediler. Umarım ki onu gökte hak, yerde halk pek çok metü sena edecektir diye cevap verdi. Muhammed, Ahmet, Mahmud, Mustafa peygamberimizin en güzel ve mübarek isimleridir. Sen Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Bu gecenin sabahı insanlık için yepyeni bir devir açılmıştır. Artık yeryüzünden küfür ve zulüm kalkacak, şirk ve ilhat sönecekti. Bu zuhuri kutsinin sabahı ruhvenaz bir sabah, bu tuğlu-i ulminin saati yeni bir devirdi. Müverrihler mahdut hadiseleri kaydederler. Resul-i Ekrem'in doğduğu gece Kisra'nın sarayında 14 sütun yıkıldı, Mecusilerin ateşleri söndü ve Sava Gölü kurudu. Hakikat şu ki yıkılan Kisra'ların sarayı değil, bütün İran'ın saltanat ve ihtişamı, Bizans'ın satveti ve Çin'in azametiydi. Sönen ateş, Mecusilerin ateşlerinde parlayan alevler değil, bütün dünyadaki küfür ve ilhat ateşiydi. Ve kuruyan şey, Sava Gölü değil, putperestliğin tahakkümü, Zerdüşlüğün kuvveti, Hristiyanlığın tegallübüydü. Asr-ı Saadet, Cilt 1, Sayfa 189. Mısırlı heyet şinas Mahmud el-Feleki'nin hesabına göre, Hz. Peygamber'in doğumu 20 Nisan 571 miladi yılına rastlamaktadır. Bazı Avrupalılar 20 Ağustos 570 yılı olduğunu söylerler. Tarihçiler yıl, ay ve gününde ihtilaf ede dursunlar, kainatın yaradılalı beri beklediği fahr-ı alem doğmuştu. Bu gelen aşkına devreyler felek. Merhum İslam şairi Mehmet Akif bir gece şiiriyle bu muazzam ve mübarek hadiseyi şöyle tasvir eder. 14 asır evvel yine bir böyle geceydi. Kavimden ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler? Göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin, salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz, başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum, bir hamlede Kayserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı, verildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti, evet şer'i mübini, Şebbalini at isteyenin yurduna geldi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Hazreti Peygamber Badiye'de. Mekke eşrafı çocuklarını süt annelere verip emzirirlerdi. Çünkü Mekke'nin havası ağır ve sıcaktı. Çocuklara yaramazdı. Sonra Badiye'de dil daha fasihti, yabancılarla temas olmadığı için dil bozulmamıştı. Etraftaki kabileler Mekke'ye inip emzirmek üzere çocuk alırlardı. Bu adete binaen yine Badiye'den süt anneler gelmişti. Hepsi birer çocuk bulup aldılar. Sad kabilesinden Halime isminde bir kadın da Muhammed'i almak istedi. Fakat yetim olduğunu öğrenince tereddüde düştü. Çünkü bir yetimi emzirmenin pek karlı bir iş olamayacağını düşündü. Fakat başka çocuk da kalmamıştı. Boş dönmektense bu yetimi almaya karar verdi. Kocası Haris de razı oldu. Bunun üzerine Muhammed'i bu yetim çocuğu alıp Badiye'ye döndüler. Süt anneye verinceye kadar Hazreti Muhammed'i amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe emzirmişti. Hazreti Peygamber az da olsa kendisine süt annelik yapan Süveybe hakkında daima hürmet beslerdi. Daima onu ziyaret edip hatırını sorardı. Hicretin 7. senesinde Süveybe ölünce kendisine süt kardeş olan Süveybe'nin oğlunu sorup araştırdı fakat onun annesinden önce öldüğünü öğrendi. Hazreti Peygamber Badiye'de serbest bir hava içinde büyüdü. Halime onu öz evladından çok seviyordu. Onu esen rüzgardan bile kıskanırdı. Halime'nin 3 evladı vardı. İçlerinden Şeyma ismindeki kız süt kardeşi Hazreti Muhammed'i pek severdi. Daima beraber oynarlar, kardeş kardeş geçinirlerdi. Bütün aile bu yetim çocuktan memnundu. Halime'nin kocası Haris bir defa şöyle demişti. Halime, bu getirdiğin yetimin ayağı çok uğurluymuş. O evimize ayak basalı beri hayvanlarımızın sütü, sütümüzün yağı çoğaldı. Evimize bereket doldu, elimiz genişledi. Ben bu çocukta başka haller görüyorum. Hakikaten Resul-i Ekrem'in yüzü nurani, siması ruhaniydi. Başka çocukların hal ve tavrına hiç benzemezdi. Halinde bir başkalık vardı. Halime onda bazı olağanüstü haller görüyordu. Bir aralık çocuğa bir şey olur korkusuyla onu ailesine iade etmek istemişlerse de Amine Mekke'nin havası çocuğa yaramaz diye yine Badiye'ye yollamıştı. Bazıları o zaman Mekke'de taun hastalığı olduğundan annesi çocuğu yine süt anneyle gönderdiğini söylerler. Şu muhakkaktır ki Resul-i Ekrem'in çocukluğu bile başka çocuklara benzemiyordu. Onda bu halleri gördüklerinden Halime ve ailesi efradı onu pek sevmişler ve çok hoş tutmuşlardır. Badiye'de 5 sene kadar bir müddet kalmıştır. Hazreti Peygamber'in vefakarlığı, hatırnüvazlığı her münasebetle görülmekteydi. Süt annesini çok sayardı. Peygamberimizin bisetine müteakip Halime kendisini ziyaret ettiği vakit onu "Anacığım, anacığım" sözleriyle karşılamış, hakkında çok hürmet göstermiştir. Gerek Halime ve gerekse kocası Haris her ikisi de Müslüman olmuşlardır. Süt kardeşlerinden de ikisi Abdullah ile Şeyma Müslümanlığı kabul etmişlerdir. Peygamberimiz süt kardeşlerini daima tanır, onlara yardım ederdi. Peygamberimizin bu aileye nice yardımları olmuştur. Hatice ile evlendikten sonra Mekke civarında çok kıtlık olmuştu. Halime Mekke'ye gelerek Hazreti Muhammed'i buldu. Halime Badiye'ye dönerken yanında bir deve ve 40 baş koyun vardı. Bunları ona Hazreti Muhammed bağışlamıştı. Her gelişinde ona hürmette kusur etmezdi. Halime'nin kızı Şeyma Taif seferinden sonra Hevazinlilerden alınan esirler arasında bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in huzuruna esirler getirilince kız kardeşi Şeyma'yı hemen tanıdı ve onu alıp ikram ve izaz ile ehline gönderdi. İstediği gibi serbest bıraktı. Hazreti Peygamber süt annesi Halime'nin yanında 5 yaşına kadar kaldı. Sonra annesinin yanına geldi. Mekke'de Zukakul Hacer'de dedesi Abdülmuttalib'in evinde duruyorlardı. Amine ve sadık hizmetçileri Ümmü Eymen küçük çocuğun üstüne titriyorlardı. Onu esen rüzgardan bile sakınırlardı. Acıklı bir ziyaret. Amine'nin Medine'de Beni Neccar'da akrabaları vardı. Hem onları ziyaret etmek hem de yetim çocuğa yüzünü görmek nasip olmadığı babasının mezarını ziyaret ettirmek maksadıyla çocuğuyla Medine'ye bir seyahat yaptı. Hazreti Muhammed o zaman 6 yaşındaydı. Ümmü Eymen de tabii bu uzun yolculukta yanlarındaydı. Medine'de dayıları nezdinde bir ay kadar misafir kaldılar. Amine oğluna babasının mezarını ziyaret ettirdi. Yetim çocuğun körpe dimağında yeni intibalar uyandı. Babasının mezarının başucunda masum tavrıyla dururken ilk defa olarak hayatında bir şeyin eksik olduğunu hissetti. Babadan yetim kaldığını anladı. Bu seyahatin derin izleri onun hatırasından hiçbir zaman silinmedi. Hicretten sonra Medine'de ikamet ederken bir defa şöyle demişti. "Burası validemin ikamet ettiği yerdir. Yüzme öğrendiğim havuz da buydu. Buralarda Enise'nin kızıyla oynuyordum." Misafirlik sona ermiş, artık Mekke'ye dönüyorlardı. Annesiyle yetim çocuğu ve bir de hizmetçileri Ümmü Eymen'i taşıyan küçük kafile, kızgın çölleri aşarak bir akşam üzeri güneş batarken Medine'nin 23 mil cenubuna düşen Ebva köyüne gelmişti. O akşam o köyde kaldılar. Fakat anne şiddetli bir hastalığa yakalanmıştı. Belki son dakikalarını yaşadığını sezer gibi olmuştu. Baba öksüzü olan ciğerparesini yanı başına oturttu. Şefkat dolu gözlerle onu baştan ayağa bir süzdü. Bu bakışlarda neler okunuyordu neler. Oğlunu öptü, yüzünü gözünü kokladı. Parçalanan bağrına basarak analığın bütün hararet ve şefkatiyle onu okşadı. Bu anne kalbinin bütün şefkatini yavrusuna sarmak, ruhunun bütün hassasiyetini ona vermek istiyordu. İçinden neler geçiyordu? Ruhunda ne fırtınalar kopuyordu. Daha ana karnındayken babasını kaybeden bu yavrucak şimdi de anneden mi mahrum kalacaktı? Anne bu acıyı hisseder gibi oldu ve oğlunun yüzüne tekrar baktı. Bir daha göremeyeceği biricik oğlunun masum yüzüne baka baka genç anne şu manada bir şiir okudu. Her yeni eskiyecek ve her şey fena bulacaktır. Ben de öleceğim. Fakat gam yemem, temiz bir çocuk doğurdum, dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum. Bu sözlerden sonra gözlerini bu fani hayata kapadı. Ümmü Eymen çocuğu alarak Mekke'ye döndü. Bundan sonra Hazreti Muhammed'i dedesi Abdülmuttalip yanına aldı. Ana baba öksüzü kalan torununu o büyüttü. Efendimiz çok fedakardı. En ufak bir iyiliği asla unutmazdı. Süt akrabalarına karşı nasıl temiz duygular beslediğini, onların daima hatırını güttüğünü yukarıda kaydetmiştik. Sadık hizmetçileri Ümmü Eymen hakkında da aynı duyguları beslerdi. Onu hiç unutmazdı. Ümmü Eymen'i her gördükçe "Benim anamdan sonra anam sensin" diye ona karşı beslediği şükran duygularını ifade ederdi. Abdülmuttalip torununa hami arıyor. Hayat-ı Muhammed, M. Hüseyin Heykel, El-Kamil İbni Esir. Hazreti Muhammed 6 yaşında, anadan da yetim kalınca, dedesi Abdülmuttalip onu alıp büyütüyordu. Nihayet bu ihtiyar dedenin de son günleri yaklaşıyordu. 82 yaşına gelmişti. Abdülmuttalip torununu kimin himayesine vereceğini uzun boylu düşündü. Bu onun için bir vazifeydi. Bir gün oğullarını hasta döşeğinin yanı başına çağırdı. Muhammed'i himaye edecek olanı seçecekti. Ebu Leheb'e dönerek şöyle dedi. Senin servetin çok, lakin kalbinde merhamet az. Çocuksa yetim, yüreceği yaralı. Onu hoş tutamazsın. Senin nadanca hallerinden incinir ve üzülür. Onun için çocuğu senin eline teslim edemem. İhtiyarın bu sözleri bir keramet miydi? Hakikaten Peygamber Efendimiz bütün hayatı boyunca bu katı kalpli, taş yürekli adamdan neler çekti. Hiçbir yabancı amcası olan bu herif kadar ona eziyet etmemiştir. Ebu Leheb hakkında Kur'an'da şiddetli bir sure vardır. Peygamberimizin en büyük düşmanları Ebu Cehil ile Ebu Leheb'ti. Sonra oğlu Abbas'ı süzerek, "Sen bu işe layıksın. Fakat senin de ailen kalabalık, gailen başından aşkın. Evlatların çok." Bu sırada Ebu Talip ortaya atıldı. "Babacığım, gerçi benim servetim az, zengin değilim. Kardeşlerimin içinde benden daha eli yufka olanı yok. Fakat şefkatim hepsinden üstündür. Kardeşim Abdullah'ın oğluna bakmayı ben cana minnet bilirim," dedi. Abdülmuttalip küçük torununun da reyini almayı unutmadı. Ona dönerek amcalarından hangisini babalığa seçtiğini sordu. Masum çocuk yerinden fırladı ve Ebu Talib'in boynuna sarıldı. Böylece Ebu Talib'in himayesine girmiş oldu. Zaten Abdülmuttalib'in oğulları içinde Abdullah ile ana baba bir kardeş olan Ebu Talip'ti. Diğerleriyle anaları ayrıydı. Ebu Talib'in Muhammed'e öksüzlüğünü hiç sezdirmeyeceğinde şüphe yoktu. Bu hadiseden birkaç gün sonra ihtiyar dede bu fani hayata gözlerini yumdu. Ana baba öksüzü en kuvvetli hamisi olan dedesini de kaybetti. Bu ölüm ona çok acı geldi. Dedesinin cenazesini teşhi ederken gözyaşlarını tutamamış ağlamıştı. Kim bilir bu küçük çocuk ihtiyar dedesini mezara götürürken içinde ne gibi hatıralar canlanıyordu. Hiç yüzünü görmeden mezara giren babası, 2 sene evvel yolda bir köy mezarlığında toprağa verdiği annesi, bunlar hep içinden geçiyordu ve gözyaşlarını bunların hepsi için döküyordu. Onun için gözyaşları bu kadar çok akıyordu. O zaman 8 yaşındaydı. Dedesi ise 82 yaşında ölmüştü. Abdülmuttalib'in ölümü yalnız bu yetim çocuk için değil, Beni Haşim ailesi için büyük bir kayıptı. Oğulları arasında onun yerini tutacak yoktu. Abdülmuttalib'in ölümünden sonra Ümeyye oğulları Haşim oğullarını üstelediler. Haşimilerin mevkii sarsıldı. Kabe'nin hizmetlerinden ellerinde yalnız Sikaye kaldı. Bu vazife Abbas'taydı. Abbas zengindi fakat tamahkarlığı vardı. Ebu Talib'in himayesinde. Ebu Talib'in himayesinde. Hazreti Muhammed 8 yaşında bir çocukken amcası Ebu Talib'in evine girdi. Baba sevgisi hiç görmemişti. 6 yaşında ana şefkatinden de mahrum kalmıştı. Ebu Talip ona elinden geldiği kadar öksüzlüğünü hissettirmemeye çalışıyordu. Onu kendi öz evlatlarından çok seviyordu. Yatarken bile onu yanından ayırmaz, bir yere gitti mi onu birlikte götürürdü. Peygamberimizin 10 veya 12 yaşlarındayken koyun otlattığı anlaşılıyor. Amcası Ebu Talib'in ve Mekke halkının koyunlarını gütmüştür. Fakat Araplar arasında çobanlık haysiyet kırıcı bir şey asla sayılmazken, bazı Avrupalılar, İslam düşmanları bunu dillerine dolamak isterler. Hz. Muhammed hakkında söyleyecek bir söz bulamayınca bu gibi vasıtalara başvururlar. Bir insanın çobanlık yapması onun büyüklüğüne nasıl olur da nakısa verir? İşte anlaşılmayan cihet ve nokta budur. Mukaddes tarihi karıştır, hangi peygamber çobanlık yapmamıştır? Çöl hayatında çobanlık geçinme vasıtasıdır. Büyük adam odur ki hiçbir meslek ve sanatı hakir görmez. Hz. Peygamber çobanlık yapmayı hakir görmemiştir. Bunu eşraf ve zenginlerin oğulları da yapardı. Bir hadisi şerifte şöyle varit olmuştur: Allah hiçbir peygamber göndermemiştir ki o çobanlık yapmış olmasın. Musa peygamber çobanlık yapmıştı. Davut peygamber keza. Hayvan gütmek birçok bakımlardan büyükler için faydalı bir şeydir. Peygamberimiz bütün işlerinde samimiydi. Bir defa ashabıyla birlikte kıra çıkmışlardı. Ashab orada karadut toplayarak yemeye başlamışlardı. Peygamberimiz arkadaşlarına şöyle demişti: Bu dutlar ne kadar kararırsa o kadar tatlılaşır. Bunu koyun güderken öğrenmiştim. Kırda tabiatın bütün manzaralarını, mevsimlerin değişmesini seyrederek koyun gütmek insanı ne kadar olgunlaştırır. Kah güneş, kah soğuk altında pişip tabiatla mücadele etmek, mevsimler değiştikçe onlardaki muhtelif manzaraları seyrede ede kırda yaşamak, kah bulutlanıp şimşekler yağdıran, kah açıp yıldızlarıyla parlayan göklerin altında hayat geçirmek, insanın duygularını yükseltir, ruhunu temizler. Serbest ve açık havada, hile ve riyadan uzak yaşarken ruhu göklerde dolaşır, başka alemleri gezer. Kainatın nizamı içinde kendi naçiz mevkiini anlar. Bu temiz duygularla beşeri kusurlardan azade kalır. Nefsin arzuları, hayvani duygular meydan bulamaz. Zevk ve safadan uzak bulunur. Fıtrat-ı asliyesini muhafaza eder. Bir sözle insanın insanlığı bozulmaz. İnsan kıymetinden bir şey kaybetmez. İnsan olarak kalır, hayvanlaşmaz. Bu dünyanın alayış ve gururuna aldanmaz. Kainatın aguşunda, yerlerde ve göklerdeki asara bakarak, Allah'ın azamet ve kudretini düşünerek bir hayat geçirmek, bu insan için büyük bir nimettir. Kopmuş cemiyetlerin yalan ve hile ile, dolandırıcılık ve riya ile bulaşmış hayatlarından kaçınarak, saf ve temiz kırlarda sürüsünü otlatmak, bunda ayıplanacak ne var bilmem ki. Hile ve dalavera ile para kazanan batakçılar, gayrimeşru yollardan tufeyli gibi milletin kanını emenler, şeref ve namus dairesinde işiyle gücüyle meşgul olarak geçinmeyi, koyun gütmeyi hakir görebilirler. Fakat alın teriyle kazanmayı takdir edenler hiçbir işi hakir görmezler. Ayıp olan gayrimeşru yollardan geçinmektir. Sonra böyle bir zihniyet ancak insanları sınıf farklarını ayıran iptidai ve hatalı bir görüşün mahsulü olabilir. İnsanı insan olarak takdir eden ve yalnız o noktadan mütalaa eyleyen görüş böyle şeylere yer vermez. Sanatın ve mesleğin kötüsü olmaz. Yeter ki şeref ve namus dairesinde iş görülsün. Hz. Peygamber temiz kırlarda saf bir hava teneffüs ederek bir sene kadar bir müddet hamisi olan Ebu Talib'in koyunlarını otlattı ve ona böylelikle bir yardım ettiyse bunda ne var? Zaten mali durumu pek iyi olmayan, nüfusu pek kalabalık olan amcasına yük mü olmalıydı? İnsanlık bu mudur? Bu genç çocuk çocukluk çağlarını boş ve avare mi geçirmeliydi? Yoksa bir iş bulup meşgul mü olmalıydı? Hangisi daha hayırlıdır? Onu seçmeyi karilerin vicdanına bırakıyoruz. Sonra Hz. Peygamber'in 63 senelik mübarek ve feyizli ömrünün ancak bir senesi koyun gütmekle geçmiştir. Bu 63 senelik ömrün içinde ticaretler, vakarlı bir hayat, başkumandanlık ve insan rütbesinin erişebileceği her şey vardır. Onlar niçin bir seneye feda olunuyor? Bu kır hayatı Hz. Peygamber'i fıtrat-ı asliye üzere korumuştur. Bir defa koyun güderken Mekke'ye inip akranları gibi o da eğlenmek, zevk ve sefa alemi yaşamak istemişti. Sürüsünü arkadaşına bırakıp Mekke'ye inerken yolda bir düğüne rastladı. Düğünü seyrederken üzerine bir uyku çöktü. Orada uyuyakaldı. Böylece eğlenceye ulaşamadı. Başka bir gecede aynı maksat için Mekke'ye inmişti. Kulakları çınlatan bir çalgı çalınıyordu. Onu dinlerken yine daldı, uyuyakaldı. Bu gibi şeyler, cahiliyet adetleri, onun yüksek ruhuna, temiz kalbine asla yer etmezdi. Onun zevk aldığı, haz duyduğu şeyler çok daha yüksekti. İşte o yetim çocuk böyle hazırlanıyordu. Allah onu her kötülükten koruyordu. Çobanlık yaparken koyun sürüsüne kurt dalıp onları kaptığını da görmüştü. Bu da onun için bir dersti. Güttüğü koyunları kurda kaptırmamak bir vazifeydi. Herkes güttüğü koyundan mesuldür. Emanete riayet olunmalıdır. 4. ayrımın sonu, sayfa 44.